Anneli Örnek, yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum tiyatro ve sinema oyuncusu Serra Yılmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok mutluyum. Hem de evimizde yapıyoruz bu çekimi.
Evet evet, ben de.
Ben onu İstanbul'dayken, Türkiye'deyken yakaladım. Çünkü İtalya'da şu anda tiyatro oyunları var. Pek çok şehri geziyorlar. Ben tiyatro ve sinema oyuncusu dedim ama çok daha fazlası. Geçmişte yaptığı işleri de konuşacağız. Bir kere simultane tercümanlık var. Para kazanmak için ikinci işler var. Bütün hepsinden konuşalım istiyorum. Serra Hanım'a hazırlanırken bir kitaptan yararlandım özellikle. Şimdilik Bu Kadar isminde Emine Uşaklıgil yazmış. Serra Yılmaz ve Emine Uşaklıgil anlatıyor alt başlığıyla çıkmış Can Yayınları'ndan. Çok da beğendim kitabı. Emine Hanım gerçekten gazeteciliğini ve dostluğunu konuşturmuş. Böyle biyografi kitaplarında eşitlik bazen olmuyor. Mentor ve mentisi arasında söyleşi oluyor. Ama sizler iki eşit insan, iki arkadaş yapmışsınız bu söyleşiyi. Emine Hanım'ın hayatından da bir takım anekdotlar var. Onun için çok hoşuma gitti ve onun tanımlamasıyla açmak istiyorum. Sizin mesleklerinizi de anlatması açısından. Serra Yılmaz tiyatro ve sinema oyuncusu olması bir yana kabiliyet yelpazesi şaşırtıcı ölçüde geniş bir sanatçı. Türkiye'de Türk, İtalya'da İtalyan, Fransa'da Fransız. Simultane çevirmen, gençliğinde aktivist, bugün dünya ve Türkiye'nin geleceğinden endişeli. Çok okumuş, okuduklarını özümsemiş, sanattaki gelişmeleri sürekli takip eden meraklı bir insan. Hem gurme hem yaratıcı bir aşçı, iflah olmaz bir seyyah, ironik durumları gözünden kaçırmayan, esprili, eğlenmeyi seven, eğlenceli, kendi esprileri de dahil, kahkahayı rahatça patlatan, kendisiyle barışık bir kişilik. Çok güzel anlatmış. O paragrafı onun için okumak istedim. Bizler sizi daha çok belli bir dönemden sonra tanıdık. Hatta kızınız Ayşe bu kitapta da diyor ki benim annem ben küçükken öyle ünlü değildi. Bir yerden sonra ünlü oldu. Sizin geri planda çalışmalarınız var. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 16 yıl dramaturgluk yapmışsınız, oyunculuk yapmışsınız. Pek çok iş var. Ama ilk önce siz çok iyi bir İstanbullusunuz. Biraz İstanbul'dan, ailenizden, geçmişinizden başlayalım mı? Bambaşka bir İstanbul var sizin kaleminizden ya da sesinizden
doğru.
Dinleyince.
Doğru. Aslında biz bu kitap projesini ilk başlarda düşündüğümüzde amacımız şuydu. İstanbul çok büyük bir süratle değişiyor, bozuluyor ve bizim çocukluğumuzun geçtiği İstanbul'u hatırlayanların sayısı her geçen gün azalıyor. Onun için o günleri en azından anımsatacak ve İstanbul neydi, nasıldı, nasıl yaşanıyordu içinde onu anlatacak bir şeyi bırakalım istedik. Onun için İstanbul'la ilgili aslında bu anlatma arzumuz. Benim tabii doğduğum yıllarda İstanbul bu kadar kalabalık ve bu kadar işgal altında bir şehir değildi. Zeynep Kamil doğumluyum ben. Klasik bir İstanbul doğumu. Anneannemin Şaşkın Bakkal'da bir köşkü vardı. Yazları onun evine gidilir. Kışları ilk başlarda babam o sırada Fransız filolojisinde asistanlık yaptığından Laleli'de oturduk biz. İki katlı bir evde. O evde dedem de babamın babası Osman Naci Tuğrul da bizimle otururdu. Oradan böyle denize baktığımı üst katta. Anılarım çok küçüklüğüme kadar gidiyor. Mesela ben 1,5 yaşımda olan bir takım şeyleri hatırlıyorum. Babaannemin mevlütü gibi. Onu mesela inanmıyorlardı. O gün ne giydiğimi anlattığımda inandılar. Çünkü pabuçlarımı falan hatırlıyorum ne giydiğimi. Tek çocuğum ben. Onun için annemin hep bir beni eğlendirme kaygısı vardı. Çocuk sıkılmasın kaygısı vardı. Onun için çok eş dost davet ederdi çocuğu olan insanları. Mesela o zamanlar tayyare apartmanlarına giderdik. Tayyare apartmanlarında annemin dilsiz bir arkadaşı vardı. Küçük bir oğlu vardı. Bu tür farklılıklar çocukları çok etkileyen bir şeydir. Ben çok gözlemleyen bir çocuktum. Bugün bile vapurda gözlediğim insanların bazılarını hala hatırlarım. Hiçbir şekilde bir çizme yeteneğim yok. Olsa Mesela eski Fischer lokantasının baş garsonu, Rejans'taki matmazeller, şapkaları, balık pazarında sabah nasıl alışveriş yaptıklarını falan gayet iyi hatırlarım. Sonra Nişantaşı'na gittik. Nişantaşı'nda High School'un karşısındaki sokakta oturduk. Ben Nilüfer Hatun'a gittim o sırada. Sonra babam işte Paris'te kültür ateşeliğine sınavına girdi. O sınavı kazandı. En yüksek puanı aldı ve oraya gitmeye hazırlanırken Nişantaşı'ndaki ev dedeme çok büyük gelir diye kapatıldı ve köşke gidildi. Böylece atama çıktığında köşkten doğruca oraya geçilecek. Beni de geçici olarak o Suadiye Taş Mektebe yazdırdılar. Fakat atama çıkmadı. Çünkü bir siyasi kayırmayla, pistonla Nur Menemencioğlu atandı. Babamı yollamadılar. Ve biz o iki kışı köşkte geçirdik. Benim için çok mutlu bir anıdır bu. Korkunç kar yağdı. Bahçeyi kar kapladı. Çok eğlenceliydi orada, işte odamda, herkesin odasında bir soba yanıyor falan. Çok güzel bir anıdır. Çok memnunum o atama çıkmadı ve iki kışı orada geçirdim diye. Böylece Suadiye İlkokulu'nda bitirdim ilkokulu. O bitirmemin özel bir önemi var benim için. Nilüfer Hatun İlkokulu'nda her sene müsamere olurdu. Ve ben de o müsamerede mutlaka bir şey yapardım. Suadiye İlkokulu'nda öyle bir gelenek yoktu. Bunun üzerine annem beni son sene Nilüfer Hatun'un müsameresine getirdi. Arkadaşlarımı falan gördüm. Mesela Nilüfer Kuyaş benim sınıf arkadaşım. Hatta sıra arkadaşımdı Nilüfer. Ve ben orada gördüklerimin hepsini kendi okulumda yapmaya karar verdim. Sahne yok. Yemekhanedeki masaları birleştirdim. Evden getirip üstüne halı serdim. Ve orada tekst yok. Yani orada gördüğüm monolog, orada gördüğüm Molière'den bölümler, onları çocuklarla oynadık biz. Folklor dansları, ben bir monolog yaptım. Müthiş sükse yaptı. Yeniden oynamamızı istediler. O kadar sükse yaptı ki böyle yolda mahalleliler, aa sensin değil mi o müsameredeki kız falan. Bu benim herhalde çok hoşuma gitti. Bir de ben oyuncu olmadan önce çok iyi bir seyirciydim. Çünkü beni yine annemin, çocuk tek çocuk sıkılmasın, oysa kendisi de tek çocuk, babam da tek çocuk. Hep böyle bir yerlere götürür, işte sinemaya götürürler, pazar günleri 11'de çocuk seansı var. Çocuk tiyatrosuna götürürler, onun için ben sürekli o tiyatro senin, bu sinema senin gezen bir çocuktum. Hatta babamın yanında çalışan genç gazeteciler de bazen beni pazar günü sinemaya götürürlerdi. Oradan bir tiyatro büyülenmesi var. Çünkü tiyatro büyüleyici bir şey yani. Bütün çocuklar tiyatroda büyüleniyorlar bence. O yüzden eve gelince de oynardım bazı sahneleri. Hatta anneannemi korkutmak üzere de bazı şeyler yapardım. Genco'nun Bir Delinin Hatıra Defterini seyrettim. Evde gelip bunun bölümlerini oynuyordum. Anneannem çok korkuyordu. Babamın ailesinde çok deli olduğu söylenilir. Deli kaz askerler derdi, sevmezdi babamı da. O nedenle ben öyle şeyler yapınca bunun bir piyesten alıntı olduğunu anlamayıp endişelenirdi. Bu çocuk da mı acaba aklını kaybedecek diye. Bu da beni çok eğlendirirdi. Dolayısıyla böyle bir sakin bir eski İstanbul, vapurla karşıya geçilir. Bağdat Caddesi'nin mesela hayal meyal hatırlıyorum onu, tam değil. Böyle tramvayın olduğu, yolun dar olduğu, sonra yolun açılması, seviye farklılığı, bir takım binaların aşağıda kalması, onları hatırlıyorum. Divan açıldı Erenköy'de, Bağdat Caddesi'nde. Benim sınıfta Osman Merzeci vardı. Osman'la birlikte biz dondurma yemeye gittik divana. Benim için çok büyük, ikimiz için de çok büyük bir olaydı. Yani genç yaşta bir minik flört, yani böyle 5. sınıfta talebe olarak gidip Osman'la karşılıklı dondurma yediğimizi hatırlıyorum. Aslında çok şey hatırlıyorum.
Zaten Emine Hanım diyor ki Serra mükemmel bir anlatıcı. İnsanı şaşkına çeviren bir hafızası var. Ayrıntılara takık, yeri geldiğinde hatıraları harmanlayıp bir hikayeye dönüştürüyor. Hatırlamıyorum. oynamak, bunu vurgulamak ve sahnede olmak arasında bir ilişki var sanki diyor. Ben de buna şahidim tabii ki. Biz uzaktan yazışıyoruz. Benim bir mimari açıdan değerli hikayeli binalar arşivim var. Serra Hanım bana o kadar güzel katkılarda bulunuyor ki ben bazen sadece bir fotoğraf koyuyorum. Cihangir'de divan apartmanı. Hemen işte onun sahipleri, orada zamanda oturanlar, kaç kuşak vardı ve bambaşka bir Cihangir mesela.
Nişantaş, Şaşkın Bakkal ve sonra Cihangir'e geldik.
İlkokul bitince illa Fransız okulu diye tutturdum. Babam Fransızcacıydı.
Babanızdan bahsedelim zaten. Şimdi o dönem Cihangir'i çok daha kozmopolit bir Cihangir. Zaten İtalyan alem dediğiniz insanlara evet, da evet. Geçelim. Sizin Fransızca tutkunuz. Ama babanız önemli bir karakter. Semih Tuğrul ve Mualla Hanım'ın kızısınız evet. Siz. Semih Bey'in de önümde bir kitabı var. O da Can Yayınları'ndan çıkmış. Alçak Basınç. Yıllar sonra siz bastırdınız evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Babanız Sinematek'in kurucularından.
Evet, ilk başkanı.
Sinematek ismini çok duyarız. İçindeki isimler, Türkiye'deki oluşumu bizleri çok etkilemiş.
Tabii ki.
Çok acayip bir kadroymuş meğerse o.
Çok acayip bir kadro. Mesela ben Onat'ı çocukken tanıdım.
Kutlar.
Onat askerden gelmişti. Hı-hı.
Şakir Eczacıbaşı.
Kurucuların içinde hı-hı. Aziz Albek var. Adnan Benk olabilir.
Cevat Çapan var. Sabahattin Eyüboğlu
evet,
var.
Macit Gökberk var. Sabahattin Eyüboğlu.
Nijat Özön var. Muhsin Ertuğrul var.
Aynen.
Yani 1965 ve 1980 yılları arasında evet. Varlığını sürdürmüş. Sinematek ismi hepimiz için çok bilinen ve etkili olan bir şey.
Sinematek dernek statüsünde olduğundan hı-hı. 12 Eylül sinemateyi yasakladı. Böyle bir absürt durum Türkiye'de sık sık karşılaştığımız üzere. Fakat şu sırada bir sinematek faaliyeti Kadıköy Belediyesi'nin himayesinde devam ediyor. Eski sinematekçilerden Jacques Chalom ilgileniyor bununla. 101 Dalmaçyalı'yı seyrettim. Sinematek'te ilk kez onu gayet iyi hatırlıyorum. Beni çok etkilemişti. Bir de o yaştaki bir çocuk için sinemateğe gidiyor olmak önemli bir şeydi. Hı-hı, unutulacak hı-hı. Bir şey değildi. Mesela benim hayatımda öyle şeyler var. Bunlardan biri babam çok asosyal ve böyle işte gezsin tossun hiç sevmemesine rağmen.
Hı-hı. İşini de anlatsanıza enteresan
tabii,
bir adam
babam
tabii.
Babam aslında dil bilim okuyor, filoloji hı-hı. okuyor. Orada asistanlık yapıyor fakat gazeteciliğe başlıyor. Ve Türkiye'nin ilk sinema eleştirmenlerinden biri oluyor. Eski kocam Levent Yılmaz'la onun yazılarını düzenleyip yayınlamaya karar verdik. Ve bu çok yeni bir karar. Öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Çünkü babamın yazılarını yayınlamak aslında bütün o film tarihine de ışık tutan
tabii.
Bir şey. Oldukça müşkülpesent bir eleştirmen. Hatta yıllar sonra Atıf Yılmaz ve Deniz Türkali ile dost olduğumuzda babamın Atıf Yılmaz'ın Aşk Izdıraptır diye bir filmi hakkında o filmi batıp çıkardığı bir eleştiri yazısı var. Biz zaman zaman Deniz'le Atıf'ın başına kakardık bunu. Ne de korkunç film çekmişsin falan diye yazıda işte hepsini eleştiriyor. İşte diyor o kayınpeder ne korkunç bir yaratıktı ya Rabbim. Ayten Alpman gibi iyi bir caz şarkıcısına niye bunu reva görmüşler, bir rol oynuyor belli ki Ayten Hanım da. Sonunda da aşk ızdırap mı değil mi, bu filmi seyredince anlaşılmıyor ama bu filmi seyretmek gerçekten bir ızdırap diye bitiriyor yazıyı. Yani öyle soft değil yazıları, çok söyleyeceğini söylüyor. Bu arada da Atıf da rahmetli derdi ki o yönetmen olmak istiyordu herhalde, olamadı, onun için bizim filmlere çok giydiriyordu derdi. Böyle asosyal biri. Kıbrıslı bir dostları vardı, Ramazan ailesi. İstanbul'a bir gelişlerinde ısrar kıyamet bizi Taksim Gazinosu'na götürdüler. Taksim Gazinosu dediğim şu andaki Gezi Parkı'nın içinde bulunan bir gazinoydu. Ve ben bayağı küçüktüm fakat orada Zeki Müren'i seyrettim. Hala flash olarak görüntüsü gözümün önünde. O gladyatör kıyafeti, böyle bir tünik, üzüm salkımları, inanılmaz böyle sürreel kostümler. Gönül Yazar var. Gönül Yazar mesela Halime'yi okuyor. Halime'nin Şipşak Odası çok aklıma takıldı o zaman. Nedir bu Şipşak Odası diye. O mesela hiç unutamadığım bir şey eski İstanbul'dan. Tabii Beyoğlu Nişantaş benim çok iyi bildiğim mahalleler. Hala bazen böyle taksiye falan biniyorum. Oradan git, buradan sap, oradan kaçalım. Abla neyi biliyorsun sen burayı? Biliyorum tabii yani. Kaç yıldır burada oturuyorum bütün geçişlerini.
Başka bir proje yapacak mısınız? Böyle İstanbul'la, hatırlamakla, hafızayla ilgili. Çok sizlik diye de düşünüyorum bir taraftan.
Vallahi ben senden çok esinlendim.
Senin, ne mutlu, ne güzel, sizin ilginizi görüyorum.
Apartmanlarla ilgili yazdıklarından ve dedim ki bunlar kaybolmasın. Aslında ben söz insanıyım, ben bir hikaye anlatıcısıyım.
Evet.
Dolayısıyla yazıyı yazacağım diye söz veriyorum ve yazamıyorum sonra. Belki 11 yaşında geldiğim Cihangir'i ve orada özellikle iyi bildiğim binaları ve o binalarda yaşayan insanları anlatabileceğim bir çalışma olabilir. Hı hı. Tamamen senden oldu. İlham alarak olacak olursa da.
Ne güzel, ben de takip ederim. Hep diyorum ki keşke burada olsa, ikide bir sorular sorsam. Yani...
Sor, ben cevap veririm, hiç dert değil. Ben hemen sesli mesaj yollarım. Mesela beni çok ilgilendiriyor, biz Cihangir'e geldiğimizde babam o dönem işte Paris'e gitmedi. O zamanlar Basın Yayın Kültür Bakanlığı tek bakanlık. Turizm var bir de aynı bakanlığın içinde. Marmara bölgesinin müdürü ve radyo evinde iş yeri. Tabii ben okuldan geliyorum, radyo evine gidiyorum, bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor benim o sırada radyo evine gitmek. Mesela Damdüsyon'dan önce radyo evinin karşısında Şişli'ye doğru giderken birkaç basamakla inilen bir Macar lokantası hatırlıyorum. Babamla oraya gidip orada Macar yemeği, gulaş falan yediğimizi hatırlıyorum. İstanbul'da öyle kaybolan çok şey var.
Tabii.
Cihangir o zamanlar Fransız ve İtalyanların çok oturduğu bir mahalleydi. Nitekim bizim binamızda Air France'ın müdürü oturuyordu. İki kızı vardı. Sonra biz bir grup arkadaş olduk. Bunlardan biri de bizim mahallemize gelen ve benim artık İtalyan ailem diye sözünü ettiğim aile. Anne Fransız, baba İtalyan. Floransa'nın kuzeyinde Scarperia adında bir kasabada aile kökeni. Orası bıçakçı ve nitekim Renzo Milani Türkiye'de İtalyan Kültür Merkezi'nin müdürü olarak görev yaptığında Scarperia kentini Bursa ile kardeş şehir yaptıydı bıçakçılıktan yola çıkarak. Yandaki Cinzano'ların binası diye anılan binada babası Amerikalı, annesi Levanten, Sheila Reifer, hala görüşüyoruz. İki defa Avustralya'da buluştuk. O küçük kardeşi Ricky Reifer. İngiliz çocuklar vardı, Macar çocuklar vardı, konsolos oğlu, ama hepimizin ortak dili Fransızcaydı. Dolayısıyla böyle kalabalık, karma karışık çocuklardık.
1960'lar bunlar değil mi? 54 doğmuşsunuz.
65'ten sonra.
Evet. 11-12 yaşında tekrar geri dönüyorsunuz.
Biz o yaştan itibaren böyle karma karışık beynelmiler bir grup olarak beraberdik. Ortak dil olarak Fransızca konuşuyoruz ve bir sürü saçma sapan şeyler yapıyoruz. Çok azıyoruz. Cihangir Mahallesi'nde çok eğleniyoruz. Biz üçlü bir grubuz. Francesca, benim İtalyan ailemin kızı. Beatrice Couto, Belçikalı. Biz böyle üç kız, ne yapacağımızı bilemiyoruz hafta sonları. İşte Kadıköy vapuruna biniyoruz. Mühürdar'daki evin önüne kadar gidiyoruz. Koşarak geri geliyoruz. Vapurda matraklık olsun diye gofret alıp gofret satmaya çalışıyoruz falan. Böyle bir aylak hafta sonları bir uğraş bulalım dedik. Ne yapalım?
Eskrim işte o zaman mı geldi?
Eskrim öyle geldi. Bir bale stüdyosuna gittik. Yok, folklor danslarına gittik. Fakat eskrime nasıl gittik? Kim bizi oraya yönlendirdi? Hiç hatırlamıyorum. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'ne gittik. Ve bir eskrim antrenmanına tanık olduk. Bayıldık ve orada eskrim yapmaya başladık. Dolayısıyla ben haftanın üç günü bu üç tane biraz yaramaz, biraz fettan kızlar olarak Cihangir'den çıkıyoruz, yürüyerek Dağcılık Kulübü'ne antrenman yapıyoruz ve geri geliyoruz. O zaman Taksim'de yakışıklı genç bir polis bizi görüyor. Dünyanın en güzel üç kızı geldi diyor. Trafiği durduruyor çünkü o zaman İstiklal Caddesi'nde trafik var. Ve böyle kaşıyla da kasketini kıpırdatırdı bize hava olsun diye. Ben burslu talebe olarak Fransa'ya gideceğim. Vilayete gittim bir takım formaliteleri yapmaya ve bu polise rastladım. liseyi bitirdiğimde o da Almanya'ya işçi olarak gidiyordu.
Ne tuhaf değil mi? Çok enteresan.
Evet.
Ne güzel ayrıntılar. Ben de meraklıyım diye anlatıyorsunuz.
Kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle. Güzel. Yani böyle bir çocukluk, böyle bir İstanbul, herhangi bir güvenlik duygusu yaşamadığımız bir İstanbul. Mesela annemin birçok ahbabı, ay Cihangir, ay bu kızlar sıra servilerden geçiyor. Orada randevu evi var. Pansiyon 66 mıydı neydi bir yer vardı. Önünde bayağı kuyruklar olurdu. Ama yani adamlar bizimle niye ilgilensinler? 3 tane tıfıl kız zaten gelip geçiyorlar oradan. Yani hiçbir zaman en ufak bir rahatsızlık yaşamadık biz. Asla.
Size eskrimi sormak istiyorum. Tabii ki pek çok tiyatro sanatçısı eğitim olarak da alıyor. Başka nedenlerle işte belki beden için, belki konuşma için, belki ani cevap vermek için. Ben çok severim. Ben de bir dönem Amerika'dayken yapmıştım. Benim için satranç gibi bir spor. Size neler kattı? Siz çok uzun süre yaptınız değil
mi
eskrimi?
Bana çok şey kattı. Bir kere 11 yaş benim için tam prepüberte, püberte öncesi. Vücudumda çok rahat olmayan, tombul, işte istediği gibi olmayan. Çünkü 10-12 yaşında insan hiçbir zaman kendisi gibi olmayı istemiyor. Mesela ben François Hardy gibi olmak istiyordum. Yani sıska, uzun boylu, dümdüz saçlı. Oysa kısa boylu, şişman ve saçları kıvırcık biriydim. Genelde hep böyle olur. Herkes olmadığını arzu eder. Eskrime gitmek beni bir kere hareket açısından çok rahatlattı. Çünkü eskrimde çok ciddi bir hazırlık var ve çok ciddi bir antrenman var. Eskrim yapabilmek için çok kısa sürede çok yoğun bir efor sarf edebilecek kondisyonda olmanız gerekiyor. Ama bazen müsabakaya giriyorsunuz, sabah başlıyorsunuz, akşama kadar devam ediyor. Yani bir endürans da söz konusu. Onun dışında çok konsantrasyon istiyor. Çok iyi hakimiyet istiyor yani o nereden saldıracak. Mesela araba kullanırken benim içgüdüsel araba kullanma dediğim bir şey var. Türkiye'de insanlar hak götüre tabii sinyal falan vermiyorlar. Ama önündekinin en ufak bir hareket değişikliğinden sezersin sağa sapacağını. Ona göre sen
evet,
de
evet.
Eskrimde de öyle aynı sezgiye sahip olman lazım. Ne taraftan seni vurmaya çalışacak? Eskrimin tiyatrocu adaylarına ders olarak verilmesi genelde hem timing'i bilebilmek yani Fransızların takotak dediği cevabı pat diye yapıştırma, retoriğin daha kuvvetli olması gibi bir şey bir anlamda. Çok yararını gördüm. Bir de çok güzel bir dostluk ortamı vardı. O kadar çok eğlendik, yolculuklar yaptık. O kadar güzel vakit geçirdik ki hep birlikte. Hala böyle onları gördüğümde falan hep çok mutlu oluyorum.
Ben de çok severim aslında. En yakın arkadaşımdan birinin oğlu milli eskrimci Sarp Aşık. Koç Üniversitesi'ni yeni kazandı. Şahane bir genç olduğu için gurur duyuyorum ben de onunla. Onun dışında çok görmüyorum bugünlerde. Hele de kızlarda.
Yok yok çok var yapan. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir kızımız bayağı önemli bir derece kazandı uluslararası alanda. Bu arada benim zamanımda benimle birlikte eskrim yapan bir arkadaşımın kızı Floransa'da oturuyor ve eskrim yapmaya devam ediyor Simge. O da arkadaşım babası yani.
Size bu dil mevzunu da sormam lazım tabii ki. Ondan da bir mesleğe de geçelim. Simultane tercümanlık. Siz
tabii.
Çok genç yaşta Fransızca'ya bir ilgi duyuyorsunuz. Çünkü babanız konuşuyor. Bazen babanızın tartışmalarını ailesiyle dinlemek
kesinlikle
için.
Kesinlikle yani babasıyla yaptığı kavgaları anlayabilmek için çok kısa sürede Fransızca anlar oldum. Dil bir yetenek aslında yani yeteneği olmayan ama dil öğrenmek için çok çaba sarf etmiş olup da başarılı olamayan çok insan tanıyorum.
Şahsen ben. Her yıl bir dil öğrenmeye kalkarım. Yani İtalyanca, İspanyolca, Japonca ben hep deniyorum. Olmuyor evet ama siz küçük yaştan beri zaten
küçük
öyle bir
yaştan beri
toplulukta,
duymak zaten çok evet, önemli. Çok çabuk konuştum Fransızcayı anlamaktan öte. Kulağım iyi. Onun için iyi konuşuyorum. İtalyan arkadaşlarımın yanında farkına varmadan İtalyanca öğrendim. Onu da böyle 17-18 yaşına gelince yavaş yavaş idrak etmeye başladım. Çünkü sürekli duyuyordum, onlar iki dili de kullanıyorlardı evde.
Bir de kültürünü de merak ediyorsunuz, hani dilin yanı sıra.
Çok merak ederim. Değil mi? Çok evet. Çok merak
Nasıl
ederim.
Nasıl yaşıyorlar o insanlar? Neler izliyorlar?
Bir
neler
de bazı
yapıyorlar?
Şeyler var ki şimdi bu tür bir ortamdan geldiğinizde birçok şeyi zaten kendiliğinden biliyorsunuz. Ayrıca bir yerden öğrenmiyorsunuz.
Doğru.
Yemek kültürü de öyle bir şey. Bizim evdeki yemek kültürüne zaten vakıftım. İtalyan ailemin evinde mesela baba yemek konusunda çok titiz bir adamdı. Yani işte oradaki soğan da bilmem ne kavrulmuş diye bir yorum yapabilirdi. Makarnayı yedikten sonra diyelim ki bolognese sosu hakkında. Dolayısıyla o tür şeylere kendiliğinden zaten vakıftım.
Algınız çok açık. Onun dışında bu simultane tercümanlık, size sorayım. İyisi nasıl olunur?
Tabii
siz
ki.
Uzun süre onu da yaptınız. Çok
şimdi
ünlü isimlere tercümanlık da yaptınız.
İyi yabancı dil bilmem sayesinde hep hayatımı kazanabildim.
Kaç dil biliyorsunuz?
Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Türkçe, İspanyolcayı anlarım yani. Hı-hı. Başımın çaresine bakacak kadar. Okuduğumu rahat anlıyorum da genelde her zaman şiveleri, Latin Amerikalıların mesela şivesi çok kolay değil. Arjantin'de çok İtalyan kökenli insan olmasına rağmen Arjantinlilerin şivesi beni zorlayan bir şive. Şililer de öyle. Kastilyanı anlamak kolay mesela. Papa'nın İspanyolcasını çok rahat anlıyorum. Ben mesela 13 yaşında ilk Fransızca dersimi verdim. Türk lisesinde okuyan benden büyük bir delikanlıya ders veriyordum. Çok da kötü haşlıyordum. Hatta annem bir gün duymuş. Dedi ki kızım oğlan senden büyük, çocuğu böyle azarlama. Bir kere ben Fransızca ders vererek hep hayatımı kazandım. Hatta bizim bir kukla tiyatromuz vardı. Onu öyle finanse ediyorduk. Ben meraklıyım. Yani merakım sonsuz. Her şeyi merak edebilirim. Yani kaportacının nasıl tamirat yaptığını bile yeri geldiğinde merak eden biriyim. Öyle münasebetsiz bir sürü ilgi alanım ve merakım olabilir.
Mesela iki kişi yapıyorsunuz belli toplantılarda, değil mi, simultane tercümeyi? Ben hep merak ederdim. Niye hep iki kişi olur? Birisi yarım saat yapar, birisi yarım saat yapar. Siz çok öyle çalıştınız.
Çalıştım, bu mutlaka yarım saat olmak zorunda değil. Zaman zaman toplantının yoğunluğu ve zorluk seviyesine göre o yarım saat 20 dakikada olabiliyor. Simultane çok yorucu olduğundan konsantrasyon yitiyor bir süre sonra. Tam konsantre olabilmek için bazı toplantılarda da birlikte çalıştığınız meslektaşınızı yalnız bırakamazsınız aslında. O verdiğiniz 20 dakikalık mola sizin gerekirse dışarı çıkıp bir soluklanmanız, tuvalete gitmeniz içindir. Ama bazen öyle bir toplantı olur ki yanındakine insan not alır. Çünkü çok fazla rakam, çok fazla tarih söylendiğinde onları yakalamak çok zor dinlerken. Hele bizimki gibi yani Türkçe ile mesela Fransızca ve İtalyanca'nın yönü tamamen farklı. Ben bir İtalyan cümlesini bitirmeden Türkçe cümleme başlayamıyorum. Ya önceden işte o sezgisel dediğim şeyi kullanacağım. O tür şeyler oluyor. 70'li yılların sonunda bir dönem Politika gazetesinde dış politika bölümünde çalıştım. Çok sevgili bir bölüm şefim vardı, Ayşe Bilge Dicleli. O zamanlar böyle bir takım toplantılarda bayağı tercüme yapmaya başladım. Fakat simültane tercümanlık diye bir mesleğin varlığından dahi haberim yoktu. Ve ben bir keresinde bir sendika toplantısında sabahtan akşama tek başıma çalıştım. 1978'de. Rus tercümanlar gelip hani böyle sirkte bakarlar ya, sakallı kadın ya da bir öyle bana bakıyorlardı. Tek başına mı çalışıyor? Evet, tek başıma. Ama o zaman gençliğin de cüretiyle vallahi çalıştım. Ve de fena da çalışmadım hiç bilmememe rağmen böyle bir meslek olduğunu. Sonra işte böyle bir grup olduğunu, simültane çeviri yaptıklarını öğrendim. Bir türlü ilişki kuramadım. Yıllar yıllar önce 1988 Bernardo Bertolucci'nin retrospektifi vardı. Kendisi de 24 saatliğine geldi İstanbul'a. O zaman onun, çünkü İstanbul Film Festivali'nde bugün olduğu gibi elektronik altyazı yoktu. Öyle bir teknik gelişmemişti henüz.
Aynı,
dolayısıyla acayip. Tercümanlar salondan simültene tercüme tabii yaparlardı.
Ya, tabii.
Ve de tabii çok korkunç bir şeydi. Çünkü bir takım tercümanlar bir de yaptıkları tercümeyi oynamaya başlardı. Mesela şimdi diyelim ki filmde kadın evladım yapma gel buraya diyorsa, tercüman da evladım yap. Hayır, halbuki ben mesela nötr çevirmekten yanayım. Hmm. Yani çünkü orada dublaj yapmıyorum, o dublaj, ben çeviri yapıyorum. Hmm. Bir de şöyle bir şey var, antrakt olur, bir takım ukalalar gelirler. Ay neden anksiyeteyi öyle çevirdiniz falan derler size. Zaten siz orada canınızı dişinize takmış bir şekilde yetişmeye çalışıyorsunuz. Neyse, o işi yapmamı istediler Bertolucci'nin filmlerine, ki çok zor bir işti. Çünkü Bertolucci'nin bir iki filmi tamamen diyalekt, lehçe. Ve Bertolucci'nin işte kendisiyle de tanıştım. Sonra öyle bir ahbaplık oldu, onu birkaç yere götürdüm falan. İstanbul'da çok kolay bir noktadan öteki noktaya gidilebildiği zamanlardı. Hala 88 yani bugünkü gibi taksi savaşları yoktu. Neyse, o zaman öyle başladım. Sonra o sayede simültane yapan ekiple temasım oldu. Onlar da beni bir Uluslararası Kayak Federasyonu toplantısına çağırdılar. Michel Danışman adında bir Fransız, kendimden büyük bir meslektaşımla kabine girdim. İlk kez o grupla çalışacağım, sinemada yaptığım çeviri hariç. O gün de büyük bir kriz yaşandı. İşte sis vardı, karşıdan sürüyle çevirmen gelemedi falan. Michel bana yazdı, git büroya haber ver, yedek tercüman arasınlar. Çünkü biz çalışırken bir de konuşamıyoruz. Bir yandan çeviri yapıp bir yandan kağıda mümkün yazı yazıyoruz, not yazıyoruz.
Ben Türkçe dinlediğimi Türkçe tekrar edemem.
Neyse. Ondan sonra ben çok soğukkanlı gittim, büroyu aradım. Böyle böyle dedim, gelmeyen tercümanlar var, bize yedek tercüman yollayın falan. Sonra sormuşlar Michel'e, demişler ki nasıl buldun yeni tercümanı? Demiş ki vallahi bu doğuştan tercüman. Çünkü demiş bir kere inanılmaz soğukkanlı, hiç kılı kıpırdamadı. O günden sonra çalışmaya başladım Entercon grubuyla. Ve de Entercon grubu sayesinde işte Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin çeşitli komisyonlarında uzun uzun çalıştım.
Papa'ya da tercümanlık
evet,
yaptınız.
Evet, iki papaya da tercümanlık yaptım.
Hangisine hangisine?
Bir Benoît, yani Benedetto, bir de Francesco. Hı-hı. Son ve sondan Hı-hı. önceki, yani Hı-hı. Alman papayla Arjantinli papaya Hı-hı. tercüme yaptım. Artık üçüncüsünü bekliyorum. Tabii tercüme oyunculukta olduğu gibi insanı olmadık yerlere getiren bir iş. Hı-hı. Yani ben bir sade vatandaş, Serra, asla gidip parlamentoların içinde dolaşamam. Ya da cumhurbaşkanlarıyla yemek yiyemem. Tercüme size bütün bunları yaptırıyor. Ama bunları yaptırırken mesela hapishanelere giriyorsunuz, tımarhanelere giriyorsunuz.
Tamsizlik değil mi? Bu kadar meraklı bir insan.
Avrupa Konseyi'nin CPT adındaki işkenceyi önleme komisyonuyla Türkiye'nin özellikle doğusunda ve birçok yerinde girmediğim karakol, hapishane, hatta akıl ruh hastalıklarıyla ilgilenen hastaneler oldu. Neden? Çünkü komite insanların özgürlüklerinden mahrum oldukları yerleri denetlemekle yükümlüydü. Mesela çok büyük bir deney. Tabii ki gördüklerimi yazamam, mesleki sır bütün bunlar. Ama çok ilginç, yani ben oralara girdim. Yani en kritik zamanlarda meşhur Diyarbakır'daki E tipi hapishaneye girdim, insanlarla bizzat konuştum, çok şeye tanık oldum. Ama bunun yanı sıra oyunculuk da yine asla bir sade vatandaş olarak gidemeyeceğim yerlere sokuyor beni. Mesela bir genel eve gidip çekim yapıyor olabilirsiniz, yoksa ben nasıl gideyim ki genel eve yani.
Dolayısıyla kızınız da öğretmenine annem burada çalışıyor. Ya, şey,
tabii Beyaz Saray pavyonunu gösterdiydi. Atıf Yılmaz da Seni Seviyorum filmini çekerken orada konsomatris rolü oynuyordum ben. Sinek avlayan konsomatris. Onun için yani benim gibi meraklı bir insana çok uygun iki meslek. Kaldı ki ikisinde de yani şimdi sözlü çevirmen Fransızca interpret yani yorumlayan kişi. Oyuncuya da interpret deniyor. Hmm. Ben de bana sorduklarında ama siz oyun evet ama ben bütün anlamıyla interpretim diyordum. Yani hem oyuncu hem yorumcu tercüman olaraktan gerçekten öyle. Yani ben konferans tercümanlığı mesleğini tiyatronun ve sinemanın bana sağlayamadığı ek geliri sağlamak üzere yaptım. Ama çok severek yaptım. Çok şey öğrendim. Ve oyunculuktan o kadar farklı bir şey değildi. Neden? Konsekütif çeviri yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı konuşuyor yanınızda. Siz not alıyorsunuz onun yerine. Bir kere onun gibi kendinize güvenerek hitap etmeniz lazım.
Aa, yani çok iyi, tabii.
Mesela eğer orada bir siyasetçi gayet şey işte ben diyorum ki bu böyle oldu deyince ben bu böyle oldu diyorum diye tercüme edersen olmaz. Hmm. O ne ruhla söylüyorsa onu yeniden oynamanız gerekiyor. Yani tercümanlık oyunculuğu besliyor, oyunculuk da tercümanlığı besliyordu.
Evet bir ve anlamda. Çok farklı sektörleri de öğreniyorsunuz. Farklı
olmadık yerlere girip çıktık. Tabii. Olmadık konularda tercümeler yaptım. Çok da memnunum bunu yaptığım için.
Hı hı. Gençliğinize dönersek. Bir burs alıyorsunuz, Fransa'da okumaya gidiyorsunuz. Freud'un hayranı olarak psikiyatriye ilginiz doğuyor. Okumaya başlıyorsunuz. Siyaset var, siyasete ilgi var. Politika gazetesinden bahsettiniz zaten.
Tabii.
Eşinizle birlikte olduğunuz bir siyasi mücadele de var. Kendinizi bir sol hareketin içinde de buluyorsunuz.
Tabii.
Biraz onlardan da bahsedelim mi? Fransa mesela psikiyatri okumak size ne katmıştı?
Psikiyatri okuyamadım. Psikiyatri okusaydım belki psikiyatr olurdum. Ve de bir anlamda ayvayı yerdim. Okumadığım için çok memnunum. Tıbba duyduğum ilgi hiçbir zaman azalmadı. Onun için çok bilmiş bir hastayım. Ama bir yandan da çok iyi bir hastayım. Doktorlarıma hep diyorum ki ben çok bilmiş bir hastayım ama çok iyi bir hastayım. Benim gibi hasta bulamazsınız. Sonra onlar da diyorlar ki haklısın işte ameliyat oldun. Hiç sesin çıkmadı, hiç şikayet etmedin falan. Ben bilmeyi seçen biriyim sağlık ve bedenle ilgili. Mesela benim bir sürü arkadaşım başlarına ne geldiğini bilmek istemiyorlar. Hmm. Çok fazla anlatılsın istemiyorlar, soru da sormuyorlar. Olsun bitsin bir an önce geçsin şeyindeler. Ama kendi kendilerine yardımcı olmuyorlar. Ben bizim psişemizin fizik olarak bedenimize çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve hakim olarak bir takım ızdırap kaynaklarını yok edebileceğimize inanıyorum. Mesela benim çok fazla ağrım sızım olmaz. Başım da ağrımaz. Böyle bir ameliyat falan olduğumda da çok kararlıyımdır. Hiçbir yerim acımayacak. Çıkacağım ameliyattan ve gerçekten de ağrımaz. Yani kendimi koy vermem. İyi olmaya olan inancımla dik durmaya gayret ederim. Eğer psikiyatri okusaydım bugün çok yorulmuş ve çok bıkmış bir doktor olacaktım.
Peki hiç okumadınız mı?
Psikoloji okudum. Ben psikiyatri istiyordum evet. Ama bursum tıp için geçerli değildi. Psikoloji de beni tatmin etmedi açıkçası ve çok kısa bir zaman içinde anladım ki ben psikolog olmak istemiyorum. Ben ilk aşkıma geri dönmek, tiyatro okumak istiyorum. O zamanlar Robert Abirached diye bir hocam oldu benim üniversitede tiyatro hocam. Çünkü değişik fakültelerden ders alabiliyoruz. Onlar da mecburi. Robert Abirached baktı bana. Lübnan kökenli bir hocaydı. Mehmet Ulusoy'u tanıyor musun dedi. Tanıyorum dedim. E tamam o zaman alırım dersime seni dedi. Girdim çok şey öğrendim ondan. Çok minnettarım. Çok iyi bir hocaydı. Çok iyi yönetmenleri getirdi bize, onları tanıştırdı, onlarla çalıştırdı. Yani ben bir yanda psikoloji okuyor gibi yaparken esasında daha çok tiyatroya konsantre oldum, feminist harekete konsantre oldum, sinemaya çok konsantre oldum. Çünkü feminist grup olarak bir sinema kulübümüz vardı, bir sürü kadın yönetmen getirtiyorduk ve bu zaten içimizden Jackie Bue adında bir arkadaşım daha sonra Paris Créteil'deki Kadın Filmleri Festivali'ni kurdu. Hatta ben orada jüri üyesi oldum yıllar sonra. Öyle bir üniversite dönemi geçti. Ben çok eğlendim. Hatta o dönemden Türk arkadaşlarımdan Haluk vardı, Haluk Tükel. O derdi ki, vallahi okumanın dışında her şeyi yapmaya gelmiş. Yani ama gerçekten okumaya gelmiş mi hiç anlaşılmıyor derdi benim için. Benim çok dış faaliyetim olduğundan dalga geçerdi. Tabii ki güzel bir deneyim. Farklı bir ülkede başının çaresine bakıyorsun, tek başına gidiyorsun ve birdenbire o güne kadar annenin kuzusu olarak bir evde işte yemeğin falan filan yapılıyor ediliyorken, çamaşırın yıkanıyorken aniden ve birden tek başınasın. Bu çok güzel bir deneyim. Hepimiz için ben hala bunun çok iyi bir deney olduğunu düşünüyorum. Kendi kızım da öyle gitti Strasbourg'a. Yani ayaklarının üstünde durmayı öğreniyorsun hayatta. Bu da çok gerekli. Çünkü hiç kimsenin anne babası ölümsüz değil ne yazık ki. Yani günün birinde er ya da geç yalnız başımıza kalacağız. Eşler, dostlar, sevgililer onlar da olsunlar ama bir oluyor ki bir gün varlar, sonraki gün yoklar.
Ama sizin çevreniz her daim kalabalıkmış gibi. Hepimizde bir imaj var. Hepimizde diye çok rahat genelleyebiliyorum bunu.
Evet.
Tek çocuk olmayı farklı kullanmışsınız.
Kesinlikle.
Hep. Onun dışında uzun ve kalıcı dostluklar da bunlar. Yani Nilüfer Hanım'la mesela ilkokul arkadaşıyız diyorsunuz. 3 sene birlikte okumuşsunuz. Bugün hala çok yakın arkadaşısınız. Roma'ya sizin oyununuzu izlemeye gelmeye çalışıyor pandemide vesaire değil mi? Yani hani böyle böyle. Sizin hep o dostluklarınızın uzun sürdüğünü görüyoruz. Pazar brançlarınız var sizin. Büyük masalarınız var.
Evet.
Onlar çok keyifli arkadaşlık, dostluk ve küçük birer aile aslında değil
ben
mi?
Ben normalde ilişkileri sürdüren biriyim.
Evet. O nasıl oluyor? Bir de formüle ettiyseniz bize de söyleyin.
Bir biriktirme modum bu. Hmm. Kitaplar birikiyor, kıyafetler birikiyor, dostlar da birikiyor. Ve onlar da hep olsunlar istiyorum. Ama olabildiğince onun için çok sadık bir yanım vardır. Yani mesela diyelim ki 10 ay görüşmedik, 2 yıl görüşmedik ama mutlaka sonunda buluşuruz. Kaldığı yerden devam ederiz. Onu yapmayı çok seviyorum. İlişkiler çok önemli. Karşına çıkan insanlar sana çok şey katabiliyorlar. Çok şey öğreniyorsun onlardan. Farklı kültürlerden, farklı çevrelerden bir sürü insan tanıyor olmak insanın ufkunu çok zenginleştiren bir deney. Yani bunu benim illa bir tane kamyon şoförü arkadaşım olsun, bir de şu olsun diye formüle etmiyorum. Ama karşıma çıkan insanlar karşısında herhangi bir sınıfsal eliminasyon duygum hiç yok. Ben o insanla kurduğum diyaloğa bakıyorum. O insanın sosyal statüsü beni hiç ilgilendirmiyor. O diyalogdan hoşlanmıyorsam da isterse Harun olsun beni hiç ilgilendirmiyor. Tabii öteki Harun'u kastetmiyorum. İmparator diyelim. İmparator olsun beni hiç ilgilendirmiyor. Ben ondan keyif alıyorsam o kişinin sosyal statüsünü katiyen göz önüne almaksızın bir ilişki kurabiliyorum. Çünkü o insandan da benim öğreneceğim şey var.
Verici misinizdir?
Buna başkaları herhalde daha iyi cevap verir. Verici olduğumu umut ediyorum diyelim.
Çok güzel. Nilüfer Hanım'la bir konuşmanızı dinledim de sizin psikoloji okumanızın ilişkilerinizde, tiyatroda yönetmenlik yaptığınız dönemdeki ilişkilerinizde etkili olmuş olabileceğine değindi sizin anlattıklarınızda. Ben de hak verdim. İlişkileri yönetmek bunlar da bir psikoloji
tabii,
yani bir küçük tabii oyun
ki,
aslında.
Tabii ki. Yani ben yönetmenlik yapmanın her oyuncunun yapması gereken bir faaliyet olduğuna inanıyorum. Çünkü yönetmenlik yapınca oyunculuk hakkında öğrendiklerimi hiçbir konservatuvar bana öğretemez.
Bu arada eski eşinizle, Levent Bey'le, kızınızın deyimiyle boşandıktan sonra müthiş bir ilişkiyi yönetiyorsunuz. Barışık kalıyorsunuz. Tiyatroda mı tanıştınız?
Nilay, şöyle söyleyeyim. Şimdi biz evet Dostlar Tiyatrosu'nda tanıştık. Şimdi biz Levent'le 10 yıl birlikte yaşadık. Hı-hı. O 10 yıl içinde birbirimize asla kötü bir söz etmedik. Hı-hı. Ben insanlara kızabilirim. Ay ne salaksın derim, bu benim çok dilime pelesenk olmuş sözlerden biridir. Ama salak, keriz falan gibi az vahim laflar dışında hiçbir zaman hakaretamiz laf eden biri değilim. Etmem. Prensip olarak da etmem. Beni tanıyanlar da bilirler, hiçbir zaman kızabilirim, sesimi yükseltebilirim ama böyle. Onun için biz 10 yıl birlikte yaşadık ve Levent'le hiçbir zaman birbirimize kötü bir söz söylemedik. Hı hı. Ne yazık ki ilişkiler belki biz iyi sürdüremedik. Belki iletişimimizi o dönem yaşanan vahim şeyler babında birbirimize söylememiz gereken şeyleri birbirimize söylemediğimiz için beraberliğimiz çözüldü. Ama Levent hala benim sevdiğim ve saydığım bir insan. Dolayısıyla da gayet dostane duygular beslediğim bir insan. Onunla görüşmeyi, tartışmayı seviyorum. Hani Ayşe diyor ya, evliliklerini belki başaramadılar ama boşanmalarını çok iyi başardılar
çok
diyor.
Çok güzel söylüyor onu. Evet.
Doğru, ama ben onu söyleyince kızıyorum. Hmm. Süre için mi başaramadık diyorsun? Süre belki başarıyla ilgili değil. Beraber olduğun sürece nasıl geçtiğine bakmak gerek diyorum. Hı-hı. Onun için Levent'le hakikaten öyle bir ilişkim var. İşte mesela bu sabah aradım, geliyor musun almaya, makaleleri çok yorgunum, yarın geleyim dedi. O benim için çok önemli. Hı-hı. Yani insanlarla nadirdir kötü ayrıldığım ve bir daha görmediğim insan, çok çok az. Hı-hı. Herhalde. O da benden kaynaklanmıyor genelde. Yani hı-hı, hakikaten çok vahim bir şey olması lazım ama ne yazık ki oluyor hayatta vahim şeyler.
Ya bu arada zaten çok güzel bir dönem analizi var Emine Uşaklıgil'le. Şimdilik bu kadar da. İki darbe arasında yaşanan kabuslar, belirsiz bir gelecek, solculuk nedeniyle hapsedilen bir koca, şiddetli geçim sıkıntısı, küçük bir çocuğun sorumluluğu. Yani 25 yaşında anne oluyorsunuz. Evet. Türkiye ağır dönemlerden geçiyor. Çok. Ve siz de o ağır dönemin göbeğinde hissetmek için elinizden gelen her türlü şeyi yapıyorsunuz. Siz de bir takım mücadeleler veriyorsunuz karı koca. Bazen o mücadeleler sizi yakınlaştırıyor. Bazen belki çözülmeler yaşanıyor. O dönemi de çok iyi de anlamak lazım.
Evet.
Ve iki kültürlü insan, iki tiyatro seven ve yapan insansınız, değil mi?
Evet, öyle. Ve o dönem çok zor bir dönem aslında. Yaşarken bize belki de o kadar ağır gelmiyordu ama geriye dönüp baktığımda diyorum, neler yaşamışız, nasıl ayakta durmayı başardık, şaşırıyorum doğrusu.
Ben 170 konuk ağırladım Nasıl Olunur da. Ne kadar çok insanın cezaevine girip çıktığına inanamıyorum konuklarım arasında. Tabii. Çünkü bir dönem ve sol. Yani tabii, çok acayip şeyler yaşanmış. Bunu aynen da görüyoruz. Şimdiden bakınca zaman tedavi ediyor gibi görünüyor bazı şeyleri ama iki
ama bazı
darbe
şeyleri etmiyor.
Evet, çok
etmiyor.
Çok çok ağır yaşanmış. Onu da görüyoruz.
Ve de herkes o darbelerden, mesela benim babamın da 71 darbesinden sonra pasif göreve getirilmesi, istediklerini yapamaması, işine tutkuyla bağlı olan bir insanın onu moral açıdan çok yıktı ve sonunda emekli olmaya karar verdi ve emekli olamadan kalp krizinden öldü mesela. Hı hı. İnsanları derinden etkiliyor ve bu daha umutsuz, daha karanlık dönemde de çok ölüme tanık oluyoruz. Diyeceksin ki evet ama sizin yaşta kemale erdi geldi. Evet erdi ama bir sürü genç insanın da göçüp gittiğine tanık oluyoruz. Bence yaşam arzusunun azalması da insanların daha kolay ölmesine yol açıyor. Yaşam arzusu çok önemli ve ben bunu çok söyleyen biriyim. Bu karanlık dönemden geçerken her şeye rağmen neşemizi muhafaza etmemiz lazım. Yani günümüzde neşeyi muhafaza etmek başlı başına bir devrimci tavır bence. Yani ben çok çaba sarf ediyorum bu konuda. Gülmek, güler yüzlü olmak, insanlara gülerek hitap etmek bence çok değerli. Çünkü o kadar çok içimizi karartan şey var ki hem ülkemizde hem bütün dünyada bir azınlık mücadele ediyor dünyanın gidişatıyla. Çok çabuk yıprattık dünyayı. Yani biliyorduk bunu, 70'li yıllarda da öngörebiliyorduk çevre felaketlerini ama ben bu kadar süratle olacağını beklemiyordum. Dehşet içindeyim. Ne kadar hızla oluyor her şey.
Evet, ben Ömer Madra'ya demiştim. Senelerdir söylüyorsunuz, söylüyorsunuz. Hani hepimiz izledik yani o süreci diye. Bu arada ben de çok söylerim. Çoğumuzun kalbi kırık ve bu bizi yavaşlatıyor diye. Yani böyle bir ortamda gerçekten neşe bir isyan gibi, bir direniş gibi.
Kesinlikle. Ben de bu ortamda eğlenip gülme fırsatlarının hepsinin sonuna kadar değerlendirilmesinden yanayım. Yani bütün şeyler, bütün sanat faaliyetleri, partiler, müzikler çok desteklenmesi gereken şeyler. İnsanların çok ihtiyacı var ileri gidebilmek için. Kesinlikle. Çünkü o kadar çok şey insanı yatakta kal ve işte ışığı açma.
Yorganın altına bekle. Gömül.
Aynen. O duyguyu veriyor. Yani genel bir depresyon halindeyiz. O depresyonun yanı sıra maddi ve manevi sıkıntılar.
Hem de nasıl?
O kadar büyük dertler var ki şu anda çalışarak hayatını kazanan, ufak tefek işler yapan, gizli işsizlik mensubu diye adlandırdığım insanların nasıl ayakta durabildiklerine hakikaten şaşıyorum ve çok üzülüyorum.
Ben de derin üzülüyorum. Ya size bakınca da bu arada ya dışarıdan pek çok insan da benim gibi düşünüyor olabilir. Ya ben sizi biraz daha tanıyan, izleyen bir insan olsam da zengin duruyorsunuz. Yani ne bileyim mavi saçlarınızdan mı işte o yemek masaları, sofralar, arkadaşlıklar. Bazen de kalabalık öyle durdurur ya insanı.
Evet, evet.
Bir de anneannenin belki sarayla oluşundan biraz ondan da bahsedelim isterim. Ama
tabii ki.
Şimdi sizin hayatınıza bakınca her daim nerede ise ikinci işiniz olmuş.
Tabii ki.
Pandemiyle ilgili yaptığınız bir yayını izliyorum. Korktuğunuzu görüyorum. Nasıl geçineceğiz? Şimdi
tabii
oyun
ki.
Yok. Yani sizin...
Aniden ve birden geliriniz kesiliyor.
Evet. Yani bu kadar yıldır çalışan, bu kadar çok iş yapmış, kaç film, kaç ödül, tiyatro var, sinema var, çevirmenlikler var. Yani diyorsun ki deli bir birikimi vardır, artık biraz da yatar. Hayır öyle değil. Siyaseten bir takım zorluklar yaşanmış. Bürokrasi var İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki 16 yılın sonunda birden işsiz kalmanız. Ama bir kapı açılmış, bir kapı kapanmış, tam tersi olmuş. Biraz da onlardan bahsedersek.
Tabii ki, tabii ki. Şimdi mesela şöyle bir şey gözlüyorum. Ben oyuncu olmak için yanıp tutuşuyordum. Ama ben oyuncu olmak istiyordum. Şöhret, meşhur olmak. Aklımın ucundan geçmiyordu. Şimdi gençler oyuncu olmak istemiyorlar. Şöhret olmak istiyorlar. Onun için bir diziye girip o dizide işte yüzü güzel, bacağı uzun falan filan kızlar, eli yüzü düzgün oğlanlar birdenbire parlıyorlar ve maddi manevi olarak taşıyamayacakları kadar yükün altına giriyorlar ve zaten bir yerden patlıyor da sonra. Bir takım olaylar görüyoruz ki müthiş bir sindirememişlik, bir görgüsüzlük falan oluyor. Benim dönemimde öyle değildi. Ben sadece oyuncu olmak istiyordum. Tabii ki annem babam asla karşı çıkmadılar. Ama babam mesela bir anda biraz endişelenmiş. Bunu bir ahbabı bana söylediydi ölümünden sonra. Yani nasıl yapacak, nasıl geçinecek diye. Kaldı ki babam da bütün hayatı boyunca istediği işleri yapmış ve asla para kazanmamış biriydi. Öldüğü zaman da işte böyle bir kütüphane kitabı kaldı. Başka hiçbir şeyi yoktu. Bir de daktilosu vardı. Daktiloyla kitaplar dışında hiçbir şeyi yoktu. Ne bir
siz
malı.
Saklıyor musunuz
mülkü?
Onları?
Tabii ki.
Saklayan biri olduğunuz
şöyle
için.
Şöyle söyleyeyim, kitapları çok verdim ve şimdi de çok vermem lazım. Şimdi de yine işte Galatasaray Üniversitesi'ne falan filan vereceğim. Çoğunluk Fransızca çünkü. Çünkü babam da çok kitabı vardı ama kitaplarını periyodik olarak verirdi. Annem kızardı, niye kızına saklamıyorsun diye. Ama ben anladım ki babam haklı. Çünkü herkes kendi kütüphanesini oluşturuyor. Başkasından kalan kitapların içinden işine yarayanları tutuyorsun, ötekileri tutmuyorsun. Dolayısıyla çok iyi yapmış.
Parmak izi gibi bir şey benim için kütüphane.
Öyle, öyle. O nedenle yani hiçbir mülkü yoktu. Annemin az bir şeyi vardı. Çünkü Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte insanlar hep satıp yemişler.
Hmm.
Mesela baba tarafımda da anne tarafımda da ticareti çok hor görürlerdi. Hani biz şimdi ne yapacağız, ticaret mi yapacağız? Halbuki niye yapmasınlar? O işte bir paşazadelikten gelen bir takım böyle zübbe tavırlar diyelim. O nedenle onlar hep elde ne varsa satıp satıp yemişler. Bir şey kalmamış yani. Mücevher satmışlar. Gümüş çatalları, bıçakları, yok işte zarf fincanları, mülkleri, katları hepsini yavaş yavaş köşkler möşkler satıldı. Bir şey kalmadı.
Siz eskrim kupalarınızı bile satmak zorunda kalmışsınız.
Zorunda
galiba.
Kalmadım ama sattım, şöyle düşündüm. Yani zorunda evet, çünkü o sırada doğum yapacaktım ve bir özel klinikte doğum yapmak istiyordum. Onun için de paraya ihtiyacım vardı. Çok sık da annemden para istemek istemiyordum. Şöyle düşündüm, benim hiçbir zaman evimde kupalarımı sergileyeceğim bir vitrinim olmayacak. O benim tarzım değil. Aradan 40 yıl geçti. Kızım 43 yaşında. Dolayısıyla bugün de o tavrım değişmedi. O zaman verilen kupaların hepsi gümüş kupalardı. E ben onları aldığımda zaten o keyfi yaşadım. Obje olmasa da o keyif benim.
Peki sizin için dönüşüm noktaları neler? Hep oyuncu olmak istediğinizi görüyoruz zaten.
Hep olmak evet. istedim, oldum ve çalışınca mutluyum. Mesela şimdi bir ara var, birkaç ay çalışmıyorum. Geçen gün ajandamı açtım. 2023 3. sezon Don Quixote'un turne yerlerini ajandama kaydetmeye başladım. Kaydederken bile böyle bir heyecanlandım. Ay işte ne güzel, yakında oynayacağız, işte bütün kumpanya buluşacağız.
Çok etkileyici bir şey ya. Don Quixote, Sancho Pancho'sunuz değil
evet.
mi?
Evet. Yani ben oynamayı seviyorum. Sahnedeyken mutluyum, setteyken mutluyum. Çalışmak beni mutlu ediyor. Mümkün olduğunca çalışmak istiyorum.
Şunu da sormak istiyorum tabii. Dramaturg olmak. Biz Aydın Engin'le, Allah rahmet eylesin, çok güzel bir yayın yaptık. Çok da severdim. Biraz konuştuk
bunu.
Benim
de bunu. Yazı işleri müdürümdü.
Evet, Politika gazetesinde. Politika'da. Doğru. Biraz anlatsanıza bize. Yani meslekleri de öğrenelim arası.
Şöyle söyleyeyim. Dramaturji şimdi değişik dillerde değişik anlamı olan bir kelime. Mesela Fransızlar dramaturj denince tiyatro yazarını kastediyorlar. Oysa Almanlar dramaturg dediklerinde tiyatro metninin tahlilini yapıp alt okumasını yönetmenle yapan ve yönetmeni yönlendiren ve yönetmene destek olan kişi olarak görüyorlar. Fakat bizde de yönetmenler asla ve kata dramaturgu benimsemediler. Dramaturgla çalışmayı talep eden yönetmen sayısı yok denecek kadar azdı şehir tiyatrosunda. Herkes kendi bildiğini okumak istiyordu. Onun için de dramaturglar genelde bir büroda oturup piyes okuyorlardı. Piyesler hakkında da rapor veriyorlardı. Ondan ibaretti yani. Aslında ben dramaturg olmak istemiyordum. Fakat Hakan Altiner o zaman müdürüydü şehir tiyatrosunun. O bana dedi ki dramaturjide de ol. Aslında dramaturjide beni istemesinin nedeni değişik dillerde piyes okuyabilmemdi. Ben de ona dedim ki ama oyunculuk yapmadan olmaz. E tamam, oyunculuk da yaparsın dedi. Vallahi bilmiyorum, beni işe alacaksın ama beni işe aldığın için Allah bilir seni kovarlar dedim. Nitekim öyle oldu, kovdular.
Gördüm.
Bu nedenden ötürü değil ama Hakan Altıner'i bir süre sonra işten çıkardılar. Şaka bir yana.
Bu arada siz pek çok dizide rol aldınız. Sinema filmleri var, tiyatrolar var. Tiyatroyu ve sinemayı muhtemelen ayrı yerlere de koyuyorsunuz. Onu da görüyorum. Konuşmalarınızı dinlerken hissediyorum. Peki sizin hayatınızı değiştiren roller sizce hangisidir? Çünkü bir Anayurt Oteli tecrübesi var.
Anayurt Oteli çok belirleyici. Çünkü Anayurt Oteli'ne kadar oynadığım yan rollerle beni farkına varan prodüktörler oldu, eleştirmenler oldu. Ama benim oyunculuk hayatımda gerçekten adımın ortaya çıkmasına neden olan film Anayurt Oteli'dir. Evet. Çok ödül aldı, çok festivallere katıldı. O çok bir değişiklik yarattı. İtalya'da oyunculuk yapmama neden olan da Cahil Periler'dir.
Tabii.
Çünkü Cahil Periler'den önce Harem Suare'de oynadım. Harem Suare çok sevdiğim ve beğendiğim bir film. Ama Harem Suare hiçbir zaman büyük kitleler tarafından seyredilen bir film olmadı. Yani Ferzan'ın az seyredilen, değeri bilinmeyen bir filmidir. Ben hep tavsiye ederim. Bak, onu seyrettin mi? Seyret. Seyrettikten sonra da hep çok beğenerek bana geri dönüşü olur o filmin. Dolayısıyla Cahil Periler. Cahil Periler İtalya'da bir kült film. Yani bu akşam oynuyor olsa televizyonda hala çok önemli reytingi olan bir film. Aradan 21 yıl geçmiş olmasına rağmen.
Bence.
Burada tabii seyirci sayısı altyazılı filmler için daha az oluyor. Biz Cahil Periler'in dizisini yaptık. Disney Plus'ta çıkacak 8 bölüm olarak. Filmdeki kasttan bir tek ben varım. Yani kırmızı iplik benim, hafızayı getiren benim filmde. Çok da keyifle oynadım. Geçen sene çektik, 4 ayda 8 bölüm çektik. Disney Plus'ta çıkacak. Valla ben Türkçe dublajımı yaptım.
Şahane. Ferzan Özpetek nasıl biri? Ümit Ünal'la çok iyi arkadaşsınız diye düşünüyorum. Ben de çok seviyorum. Twitter'dan izlemek bile Ümit Bey'i çok rahatlatıyor. Yani çok kendime yakın buluyorum. Çok insan buluyorum onun.
Tabii her yönetmen farklı. Yani Ferzan'la olan ilişkim farklı. Ümit'le farklı. Ümit bana hep şey der. Ama Sultanım, sana başrol oynatan benim der hep. Ümit öyle şey yapar. Ferzan'la da farklı. İkisi de çok sevdiğim insanlar ve yönetmenler. Ve tabii yıllar boyu süren bir işbirliği. İkisiyle de çok gülerim. Ferzan'la da çok gülerim. Çünkü Ferzan'ın da benimki gibi çok absürt bir mizah anlayışı var. Ve böyle gecenin bir yerinde, mesela dün akşam bana birdenbire bir mesaj attı. Bir şey görmüş, ona çok gülmüş, bana yolluyor. Çok absürt bir espri. O tür esprilere biz karşılıklı gülüyoruz. Genelde çok fazla etrafta anlamıyor niye güldüğümüzü. Onunla böyle hep karşılıklı. Tabii Türkçe, mesela İtalya'da sette yaptığımız en büyük şeylerden biri şu. Diyelim ki yanımızda ünlü bir oyuncu var, işte Pier Francesco Favino var ya da Anna Ferzetti var, karısı. Biz aramızda Türkçe konuşmaya başlıyoruz. İşte bu Anna da böyle. Evet, ama Pier Francesco da öyle adlarını geçirerek Türkçe konuşuyoruz. Tabii onlar hafiften dikiliyorlar şimdi, bunlar ne diyorlar diye dalga geçiyoruz, gülüyoruz sonra. Tabii öyle çok, herhalde çok gülüyoruz. Mesela bir Amerika'ya yolculuğumuz var. İlk kez Amerika'ya gittik. 2001 senesinin Ocak ayında Palm Springs'te bir festivale gittik. Bayağı da uzun kaldık. Yani o kadar çok güldük ki. Yani o Amerikalıların hallerine, o Kaliforniya'ya falan, böyle hani karikatürlerde olur ya, köşeye kadar yürüyüp sonra dönüp gülersin. O haldeydik tam. O kadar çok güldük. Birlikte çok gülüyoruz. O çok önemli bir şey. Hem birlikte çalışmak hem dost olmak açısından aynı şeylere gülmek bence hayatta çok belirleyici.
Çok güzel. Peki yemeğe ilginiz. Sizin İstanbul'dan geliyor biraz, değil mi? Çocukluktan geliyor aslında yemeğe, yemek yapmaya ilginiz.
Kesinlikle. Anneannem çok severdi. Hem yemeği hem yedirmeyi çok severdi. Sofraları çok dillere destandı. Yani babamın bir arkadaş grubu vardı. İçinde Adnan Benk, Mehmet Akter diye bir cazcı arkadaşı vardı. Adli Moran tercüman o zaman. Tarık Tarcan vardı San Josef'ten. Onların öyle bir grubu vardı. Bunlar böyle 10-15 günde bir hep birinin evinde buluşurlardı. Ve yemek yerlerdi ve böyle oyunlar oynardı. Yazılı oyunlar oynarlardı. Hani isim şehir oyunu vardı ya. Ama onu felsefeciler falan, sinemacılar öyle oynuyorlardı.
Aa, çok güzel.
O oyunun daha entelektüel olanını diyelim ki oynuyorlardı. Sonra da müthiş kavga ederlerdi. Hatta bir gece Metin Serezli'nin falan da olduğu bir gece bayağı tabureler falan uçtu havada. Çok azdılar. Öyle bir şey hatırlıyorum Moda'da Mehmet Akterler'in evinde. Biz çocuklar bile sinip bir köşeden seyretmiştik. Bu büyükler ne kadar çok azıyor diye. O sofralar çok dillere destandı. Anneannem böyle döktürürdü. İyi yemek yenirdi evde. Yemeğe meraklıydı herkes. Bir de benim ilk yemek deneylerimden biri Trakların evindeki ahçıdan puf böreği yapmayı öğrendim. Ve eve gelip yaptım gerçekten puf böreğini. Hala da onun anlattığı şekilde hatırlıyorum nasıl yaptığımı. Ve anneannem çok hayran oldu. Ay bu ne kadar güzel, bu hamuru nasıl böyle aç, yani o zamanlar öyle küçüğüm. Pek bir hayran kaldıydı. Sonra omlet yapmaya başladım. Omletimi hala bir takım arkadaşlarım da çok isterler gelince omlet yapsana diye.
Ama bence
diye.
Omlet iyi yemeğin göstergesi. Evet. Yani basit gibi gözüken ama
değildir.
Çok zor olan, değil mi?
Öyle öyle derken yavaş yavaş bayağı bir yemek merakı. Bir de tabii benim mesela şöyle bir tavrım var. Şimdi mesela bir takım yemeklere ileri geri domates koyuyorlar. Ama geleneksel olarak bazılarına konur, bazılarına konmaz. Bir de öyle salça pıp diye boca edilmez. Onları görünce ben sinirleniyorum. Arkadaşım rahmetli Şafak Kobaş, Cihangir'in ilk kafelerinden birini açtı. Kahvedanı yıllar yıllar önce. Şafak'ın öyle yemekle çok yakından uzaktan pek ilişkisi yoktu. Şafak avukattı. Fakat iyi rakı içerdi. Mezeden anlardı. Menü yapmasına ben yardımcı oldum. O zaman demiştim ki bu bolognezi tam yapamayacaksan bolognez yazmayacaksın. Diyeceksin ki Bursa usulü kıymalı makarna. Anlatabiliyor muyum?
Evet, evet.
Çünkü sen bana bolognez diye yazdın mı bende bir beklenti uyandırıyorsun. Ben bolognezin ne olduğunu biliyorsam senin verdiğin o kavurma kıymalı makarnanın bolognez olmadığını biliyorum ne kızarım. Bir takım lokantalarda da gittiğimde bu tür ukalalıklar yapıyorum. Çünkü onu öyle yazma. Onu yazıyorsan gerçeğini yapmakla yükümlüsün. Kendi usulünü söyle. Bu da benim usulüm. Ben kıymalı makarna yapıyorum de. O da bir başka yemek yani. İlla bolognese olması gerekmiyor. Onun için bu son dönemlerde bol salça, bol domates, bütün zeytinyağlıları olmaz. Mesela klasik pırasaya domates koymayız biz. Pirinç koyarız. Ha tamam, şimdi mesela Şemsa'nın harika bir tarifi var. Ekşili pırasa yapıyor. İçine nar ekşisi falan koyuyor. O ayrı bir yemek. Ben ona bayılıyorum. Ben de yapıyorum onu sık sık. Ama o bizim alıştığımız klasik zeytinyağlı pırasa İstanbul usulü değil. Farklı bir yemek. Onu belirtmekten yanayım. Tabii ki gelişecek yemekler ama klasik olanın klasik olarak kaldığı ve yenebildiği bir mecrada lazım bence.
Çok güzel. Yemek defteriniz var mıdır?
Benim yemek defterim yoktur. Annemin var. Hatta Sula Bozis çok istedi.
Çok severim
annemin
ya.
Notlarından bir yemek yapmak çok severdi. Annemi de yapamadık bir türlü. Belki günün birinde başarırız yapmayı.
Buradan da Sula Bozis'in kitaplarını önereyim.
Kesinlikle,
şahaneler,
kesinlikle
şahaneler.
Sula'nın kitapları çok çok güzeldir yemek kültürüyle
evet, evet.
ilgili.
Artık kitap bile pahalı diyoruz ya kağıt fiyatları yüzünden. Ama ne zaman Sula Hanım'ın bir kitabını alsam, ya diyorum bu fiyata bu alınamaz diyorum. Yani
evet,
hazine
evet.
gibi bir şey
evet,
hissediyorum
çok güzel
gerçekten.
Kitapları, hakikaten.
Bu
çok,
arada
çok
biz
güzel.
Sizinle de öyle tanışmıştık. Özlem Daltaban ve Deniz Türkali ile birlikte Cihangir'de bir yemek vesilesiyle
aynen,
sofralar
öyle,
çekerken
aynen.
tanışmıştık. Ne mutlu. Ya size sormayı unutmamak istiyorum bunu. Ciddiyet meselesi. Kızınız Ayşe Hanım, hatta Ayşe diyeyim yaşıtız
tabii
onunla.
Ki.
Şahane bir tanımlama yapmış. Şimdi size bakınca biraz önce de dedim ya neşeli ve rahat bir havanız varmış gibi. Ama ben bu kadar iyi ve tamamlanmış işler yapan insanların her zaman ciddi ciddi, disiplinli ve çok sorumluluk sahibi olduğunu düşünürüm. Ne kadar rahat görünürse görünsünler. Çok dikkatli olduklarını düşünürüm. Kızınızın da sizinle ilgili tariflerine bakarken bir de özellikle Orhan Taylı'nın bir portresine dayanarak diyor ki insanlar şaşırıyor ya bu Serra Yılmaz mı? Çok ciddi görünüyor burada diye. O da diyor ki benim annem ciddiydi. Bir yerden sonra biraz daha tiye almayı daha çok öğrendi.
Doğru.
Hatta iki yerden sonra diyebiliriz.
Tabii ki.
Bunları anlatmak isterseniz siz söylersiniz ama yani o ciddiyet, disiplinle iş yapmak ve bir şeyleri tiye alabilmek, o denge nasıl olur?
Şöyle, ben aslında kendi başıma bırakılırsam tembelim. Onun için benim kolektif işler yapmam gerekiyor.
Güzel,
çünkü
sorumluluk
duygum çok gelişmiş olduğundan. Mesela çeviriyi yetiştirmem gerekiyor. Gece uyumam ve çeviriyi yetiştiririm. Röportaj mı söz verdik? Sıkışırım, yaparım ama söz verdiğimiz saatte yetişsin diye. Onun için kolektif işlerde çok iyiyim. Ya birine söz vermem lazım ya kolektif. Onun için tiyatro, sinema benim için çok iyi.
Çok güzel.
Çünkü onlar kolektif işler ve orada çok iyi performansım. Çünkü birlikte iş yapmayı seviyorum. Birlikte iş yapmaktan keyif alıyorum. Öyle bir ben hakim olayım, öyle bir derdim de hiç yok yani hiç yok. Yani bugün 15 yaşındaki çocuğa da eşit muamelesi yapabilirim çalışırken bir kolektif işte. O tür hiyerarşi duyguları olan biri değilim ben. O nedenle gerçekten o duygum çok gelişmiş. Ama zaman zaman kendi kendime kızıyorum. Çünkü aklımdan geçirip yapmadığım çok iş var. Bitirmek istediğim şeyler var. Mesela Bezik Oynayan Kadınları, Edip Cansever'in, ben Fransızca'ya çevirdim, kabasını çevirdim. Yani 5 şiir falan kaldı sondan, onlar çok kazık, onları bitirmemiştim. Oturup onun üzerinde mesela çalışmak ve onu hakikaten bastırmak istiyorum. Çünkü
güzel,
çok sevdiğim bir metin. Öyle keyfe keder bir takım çeviriler yapmak istiyorum. Yani aklımdan geçirip yapmadığım şeyleri yapmak istiyorum. Biraz ortalığı düzenlemek istiyorum. Çünkü hayatımızın çoğu gitti, azı kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı bilincinin getirdiği bir takım yükümlülükler var. Mesela annemin ölümünden sonra annemin katını üstüme almamıştım. Sonra birdenbire düşündüm. Kızım yurt dışında oturuyor. Yarın öbür gün ben yokum. Çünkü o kadar kolay ki ölüp gitmek. Bir saniyelik bir şey. Dolayısıyla yani bu çocuk zaten yurt dışında yaşıyor. Şimdi buradan o dairenin tapusunu çıkart bilmem ne büyük bela, hepsini düzene soktum. Yani şu anda ama bir de bir sürü birikmiş eşya var. Onun için onları da ayıklamakla uğraşıyorum. Hani biraz daha temiz kalsın benden sonra kalacak şeyler gayretim de var. O nedenle evet disiplinli çalışmak evet ama hep böyle içimde bir muzur çocuk var. Yani o disiplinin dışına çıkıp bir şey yapmak da isteyen, işte böyle serserilik yapmak isteyen, işte ağaca tırmanma derlerse ağaca tırmanmak isteyen bir yanım var. Yani afacan bir çocuk ruhu benim içimden hiçbir zaman çıkmadı.
Kanser atlatmak nasıl bir deneyim oldu?
Vallahi kanser atlatmak hem çok korkutucu hem çok olumlu bir deney oldu. Çünkü bir kere insanın ölümlü olduğunu, özellikle benim gibi, ben oldukça genç yaşta kanser oldum. Yani tabii ki diyeceksin ki 3 yaşında çocuklar kanser oluyor, onun için sen 30 küsur yaşında olmuşsun, genç mi?
Genç,
ama yine
tabii
de gençti.
Tabii.
Dolayısıyla hem korkutucu hem asla inanmıyorsun öleceğine, hem de korkuyorsun.
Kızımız da küçük.
Küçüktü. Kanser olduğumu idrak ettiğimde ilk aklıma gelen şey, kızıma eşlik edemeyeceğim dedim kendi kendime. Ama çok zenginleştirici bir deney. Eğer hastalığınla her şeye rağmen barışık olmayı becerebilirsen, barışık olmaktan kastım ne? Bazı insanlar hastalandıklarında başlarına ne geldiğini öğrenmek istemiyorlar. Yokmuş gibi davranmayı tercih ediyorlar. Ben tam tersi, ne olduğunu ayrıntısına kadar bilmek isteyen ve bir çeşit beynimin gücüyle sanki hücrelerime bir mesaj yollayabileceğine inanan bir insanım. O nedenle kanser bana çok şey kattı diyebilirim. Çünkü anı yaşamam gerektiğini ilk o zaman öğrendim. Yani kızımın söylediği olay da o. Hani öyle bir şeyi geçirdiğinizde çevrenizdeki olaylar, insanlar, olan bitenlerin önemi bayağı göreceli olmaya başlıyor. Yani iyi olmak, sağlıklı olmak ve ölmek arasında ay bu masada senin sipariş ettiğin gibi gelmemişin çok önemini yitirebiliyor. Yani öyle çok şeye o kadar fazla takılmıyorsunuz. Takıldığınız zaman bile kendi kendinize hatırlatmanız gerekiyor bir süre sonra. Korkutucu, çünkü ondan sonra başınıza gelen her şeyde hem siz korkuyorsunuz hem doktorlar korkuyor. Yani mesela bir tahliliniz hafif kıpırdadığında aman hemen MR çekelim, onu çekelim, buna bakalım oluyorlar. Ben o kadar korkmuyorum artık ama korktuğum oldu. Aa bunlar niye böyle kıpırdamış şimdi, bir şey mi geliyor başıma diye, ama zaten üzerinden 31 yıl geçti. Dolayısıyla artık bir metastaz söz konusu değil. Yeniden kanser olursam yepyeni bir kanser olmam gerekiyor.
Allah korusun.
Korumuyor ama genelde.
Benim gayri ihtiyar. Hep söylerim. Maşallah, inşallahım da eksik olmaz. Evet. Çok saçma bir şey de merak ediyorum. Size Ömer Kavur mu söylüyor, Atıf Yılmaz mı? Kaçamak yapmayı bilir misiniz?
Ömer. Anayurt Oteli ile ilgili bu beni çağırıyor. Ömer en ciddi haliyle kaçamak yapmayı. Çünkü Ömer beni hep yemeğe davet ediyordu. Ben de o sırada şu ara yemeğe çıkamayız çünkü yıldızlar elverişli değil diyordum. Dalga geçiyordum. Ondan sonra o kaçamak yapmayı bilir misin deyince ben de bu saatte mi dedim. Buna hep çok güldü hayatı boyunca.
Ama yemekmiş, neymiş kaçamak,
yemeği? Kaçamak bir yumurtayla bilmedim. Yapılan bir şey, böyle omletimsi bir şey. Çok komik çünkü hep şey derdi. Kadın hazır kaçamağa da saatini beğenmedi derdi. Ben o ciddi haliyle.
Çok iyiymiş. Ben satır araları çok seviyorum. Bilmiyordum. Belki hayranları biliyordur, sevenleri. Ömer Kavur Paris'te sinema okuduğu dönemde otelde gece resepsiyoncusu olarak çalışmış. Yani zebercetlik yapmış.
Tam
yani,
zebercetlik yaptı.
Değil mi?
Onun için bana sorarsanız. Zebercet'le öylesine bir iç bağ kurdu.
Çok güzel.
Yani o otelde olanlar, otel odasından duyulan sesler falan tamamen Ömer'in kendi yaşantısıyla ilgili şeylerle örtüşen olaylar,
evet,
tabii,
evet,
ki.
Evet. Dizilerden favoriniz hangisi? Mesela Sıdıka, ben Atilla Atalay'a bayıldığım için yazınına çok seviyordum mesela.
Ama
Şehnaz,
benim orada
rolüm
çok kısaydı. Evet. Şehnaz Tango'da daha çok oynadım. Evet. Parmaklıklar Ardında uzun oynadım. Bayağı 1,5 yıl kadar oynadım. Tabii Parmaklıklar Ardında rahat bir diziydi. Çünkü orada kalıyorduk, orada çekim yapıyorduk. Yani Sinop'ta kalıyorduk. Ama İstanbul'da böyle diziler sabah 3'lere 4'lere kadar falan beni zorluyor. Ondan sonra da zaten bir başka dizide yer almadım.
Mavi Saçlar ne zamandır var?
2000 yılında başladım. Ufaktan ufaktan mavi koymaya, işte böyle bir perçem, bir
evet,
oraya,
evet,
bir buraya, bir etrafına, bir platinin ucuna mavi falan derken iş çığırından çıktı, tamamen mavi oldum.
Ama çok da güzel, hep bir punk havası var ya. Daha
değişiyor
daha da
bir
punk.
De ben, evet, değiştiriyorum, değişik tonlarda maviler kullanıyorum. Hı. Mesela Cahil Periler dizisinde Tiffany Blue diye bir şey koydular. O farklı bir maviydi. Hmm. Onu da seviyordum. Biraz daha fazla yeşil vardı içinde. Şimdi de sokağa çıktığımda kuaförüme 3 değişik mavi bıraktım. Yapmam gerekiyor çünkü mavim geldi.
Evet.
Açıyorum çünkü önce maviye boyayabilmek için. Çünkü koyu renk saçın üstünde tutmuyor. Kendiliğinden beyaz saçın üstünde de tutmuyor. Yani onu bir açmak gerekiyor ki saç daha delikli oluyor ve emiyor boyayı. O zaman tutuyor.
Şahane bir ara bilgi oldu.
Evet.
Şu Saraylı'yı atlamayalım. Harem Suare filmine de etkisi var. Sizin oynadığınız rolde, sizin daha iyi oynayabilmenize belki de. Saraylı bir anneanne var. Nedir o Saraylı olmak?
Saraylı anneanne ben lisedeyken öldü. Hani gönül isterdi ki daha büyük yaşta olayım, daha çok aklım ersin. Hani aklım 10 karış havada olmasın ve ona mesela bugün anneannem karşımda olsa ona soracağım sürüyle soru var. Hmm. Ama 15 yaşındayken o soruları sormayı düşünmüyordum tabii ki. Ferzan'la benim ilişkimde de çok belirleyici bir yeri var Harem Suare'nin. Çünkü biz Ferzan'la 24 saat Strasbourg'da birlikte olduk. O benim salyangoz yememe çok takılmış. Bu kadın nasıl böyle salyangozları yiyor diye. İşte bir de istiridye mi ne yedim. Çünkü genelde Fransa'ya gittiğimde özlediğim şeyleri yiyorum tabii ki. Ondan sonra ben sizinle çalışmak isterim dedi. Ben hiç oralı olmadım. Çünkü genelde yönetmenler bazen bunu bir nezaket cümlesi olarak söylüyorlar. Ama hakikaten geldi sonra. Biz Aralık'ta tanıştık Strasbourg'da. Ve o Şubat ayında geldi. Bana senaryo getirdi. Ben senaryoyu okuduğumda vuruldum. Çünkü Ferzan anneannem hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ve bana anneannemin hayattaki rolünü bir haremde kalfa rolü teklif ediyordu. Onun için bu da beni çok çarptı. Nitekim annem o zaman sağdı bu filmi çektiğimizde. Biz bu filmi 98 Ekim-Kasım'ında çektik. Hatta Ekim sonu, Kasım Aralık tam Noel geliyordu film Paydos dediğimizde ve 99'da da Cannes'a gittik Harem Suare ile. O filmde mesela annemden aldığım bir takım bilgileri kullandım. Mesela harem kapanıyor. Kızlar böyle bir yerde ailelerinin gelmesini bekliyorlar ve ben çorba dağıtıyorum. Herkese ismiyle hitap ediyorum. O isimlerin her biri gerçek saray isimleri, annemden liste çıkarmasını istedim. Ve o isimlerin içinde mesela Lisbon Hanım var. Hmm, anneannemin gerçekten olmuş. Adı Lisbon olan saraylı arkadaşı vardı. Annem bana o listeyi yazdı. Ilruba bilmem ne. Yani gerçekte sarayda var olmuş insanların isimlerini söyledim mesela. Ya da işte anneannemin saraydaki oyuncağını götürdüm. Sete küçük çocuğun oynadığı oyuncak, kurulan Org de Barbarie der Fransızlar, o kurma orgu. Mesela onlar hep anneannemin geçmişinden gelen şeyler.
Şahane. Bu arada birkaç notumdan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir şey söylemişsiniz. Oyuncu olmak, bir yönetmenle çalışmak, bir başkasının arzusuna dahil olmak aslında, değil mi? Yönetmen sizi seçiyor, onun istediği şekilde oynuyorsunuz. Ne kadar zor bir şey.
Tabii.
Bunu not almışım. Sizin hakkınızda söylenen başka bir şeyi not almışım. Çok güzel. Kararlı, kendinden emin, erken bir yaşta kendi yeteneklerine vakıf. Bu çok güzel bir ifade. Donatella, o İtalyan ailenizden çok güzel bir şey söylüyor. İşte o başta söylediğim Türkiye'de Türk, İtalya'da İtalyan, Fransa'da Fransız.
Evet.
Hem potansiyeli var hem şanslı. Sanatı, çok insan tanıması, ağlar kurması, doymak bilmez merakı, yeni insan tanıma merakı neredeyse sonsuz. Sizin hakkınızda bence çok güzel tanımlamalar bunlar. Sonra mesela annenizin pek çok şeyi not etmesini ben not etmişim, değil mi? Fotoğraflarınız,
evet,
çekiliyor,
evet.
Arkasına hep tarih.
Hep not ediyor. Çok da güzel bir yazısı var. Çünkü o zamanlar hep kaligrafi dersleri vardı. Benim yazım da fena değildir ama anneminki çok muntazam ve güzeldi. Ve her yerde not var. Mesela insanlar burç haritalarını çıkarmak için kaçta doğduklarını hep sorarlar, anneler bilmez. Benimki o kadar çok yere not etmiş ki doğduğum saati ben gayet net biliyorum. Yani.
Çok aynı babam, aynı babam, şahane.
Evet.
Bu arada benim de ismim Serra olacakmış. Çünkü annem Bakırköy'ün en havalı kızının ismini bana vermek istemiş. Zor bir doğum olduğu için. Yani annem büyük karışıklıklar geçiriyor. Babam da bana bir mektup yazıyor. İsmim Nilay konuluyor. Babam tarafından Serra konulamıyor annem. O sırada başka dünyalarda. Bir dolu saat yazmış, tarih yazmış. Bana böyle sayfalarca mektup yazmış. Çok da benzettim. Serra ne demek?
Serra ferahlık, bolluk demek. Aydınlık
güzel,
da içeriyor.
Güzelmiş. Kaçırmışım o yüzden.
Annem de Serra Menemenci olduğunu çok beğendiğinden bana Serra adını koymak istemiş. Oysa ona hep esmer bir oğlu olacağını öngörüyorlarmış. Ama tabii o zamanlar ekografi falan yok. Bense Levent'le kız bekledik. Hep Ayşe'yi bekledik. Levent de sayfalar dolusu mektup yazdı Ayşe'ye.
Şahane. Ayşe ne yapıyor şimdi?
Ayşe
nerede
Avustralya'da yaşıyor?
Yaşıyor.
Alzaslı kocası. Orada Fransız lisesinde çalışıyorlar. Şu sırada da Orange Wine Festival'deler. Bol bol şarap tadımı yapıyorlar. Çünkü yemek içmek ve gezmek için yaşıyorlar.
Ne kadar farklılar sizden. Şaşırtıcı diyor. Şahane, şahane yani. Bu arada notlarımdan biri de şu. Ela Cindoruk'la Nazan Pak. Çok beğenirim onların takılarını.
Ben de çok beğenirim. İkisine de hayranım.
Ben de çok çok da severim. Siz Süreyya Plajı'nda çok dalmışsınız. Zaten çok sportman bir çocukluğunuz, gençliğiniz var. Ve çıkardıklarınızdan takı yapmışlar değil mi size?
Hayır, ben onlara bıraktım. Bu böyle kıvrılan balıklar vardır. Bir dönem çok modaydı. Ha, altın evet, balıklar biliyorum. Böyle ha, hani evet. Kıvrılırlar, evet, kuyruk evet, sallarlar. Takı öyle. Ondan yokmuş onlarda. Bende de bir tane öyle suda bulduğum. Denizden çıkardığım altın balık vardı. Ben onu onlara hediye ettim. Çünkü ben bir takım böyle kırılmış bilmem ne olmuş altın parçalarını götürmüştüm elalara. Bana bir şey yapmaları için. Annemin bir iğnesini bozdum. Çünkü iğne hiç kullanmıyorum, yazık günah. Oysa onlar bana bu harika yüzükleri yaptılar. Üç bende, üç tane de kızımda var.
Ah, çok güzel.
Annemin pırlantalarıyla. O zaman onlar işte bizde bundan yok, halbuki bu bir dönem. Dedim ki hediyem olsun size. Sudan çıkardığım şeydi. O kadar çok şey bulurdum ki daldığımda. İşte gümüş ağızlık, kağıt, para, sürüyle böyle bir koleksiyonum vardı.
Ah, şahane. Evet, ben bile bulurdum küçükken yüzerken, ne kadar güzel. Peki İstanbul'u da konuştuk biraz. En sonunda size klasik iki sorumu soracağım. Nasıl olunur, nasıl iyi oyuncu olunur'a da cevap verebilirsiniz. Nasıl daha iyi birer insan olabiliriz? Onun hakkında düşündüklerinize de cevap verebilirsiniz. Yönetmenlik de var, tercümanlık da var. Pek çok iş de yaptınız. Neyin nasıl olunurunu size bırakıyorum. Nasıl olunur?
İyi bir insan olmak çok önemsediğim bir kavram. Çünkü mesela insanlar çocuklarının profesör, astronot, doktor olmalarını isterler. Ben kızımın sadece iyi bir insan olmasını istedim. Oldu.
Ne güzel.
Kavram olarak benim için çok önemli. Çünkü her şeyin başı iyilikten geliyor. Oyuncu olmak çok değişik bir şey. Herkesin farklı bir yolu olabilir oyuncu olmak için. Mesela ben çok lanet bir oyuncu olma yolunu izleyen biriyim. Özellikle tiyatroda arkadaşlarımı zorlayan bir çalışma yöntemim var. Çok içimde geliştiriyorum bir karakteri. Onun için provada onlara çok fazla şey göstermiyorum. Onlar tedirgin oluyorlar. Bu kadın ne yapacak, başaracak mı, ne çıkacak sonunda? Diyorum ki sakin olun. Şimdi benimle birkaç defa çalışmış yönetmen bunu biliyor. İlk çalışan zorlanıyor haklı olarak. Diyorum ki ne olur bana güven, yani yapacağım ama bunu böyle her gün, bugün bunu buldum, bugün bunu yaptım türü bir oyuncu hiç değilim. Ben o karakterle birlikte yaşamaya başlıyorum. Hani sen bana ön görüşmemizi yaparken dedin, hani kiminle söyleşi podcast yapacaksam onunla yaşıyorum. Ben aylarca ya da haftalarca ya da günlerce o karakterle yaşıyorum. Sonra birdenbire o benim böyle içimden çıkıyor. Hiçbir zaman böyle aynanın karşısına geçip işte Sancho böyle mi yapar diye yapmıyorum. O içimde içselleştirdiğim şeyden karaktere yöneliyorum. Ama bunun çok şahsi olduğunu, her oyuncunun kendine göre bir yoğurt yiyişi olduğunu düşünüyorum. Onun için o konuda söyleyebileceğim çok fazla bir öneri yok. Çevirmenliğe gelince, sözlü konferans tercümanlığından söz ediyorum. En az iki dile, ana dili gibi sahip olmak gerekiyor. Bu da yeterli değil, kültürüne de sahip olmak gerekiyor. Bertolucci'nin filmleri için bir yedek tercüman aradığımızda filmin birinde bir Parmigiano fabrikası hikayesi vardır. Ve böyle işte altın tekerleklerim der adam, Parmigianoların içine girilir böyle gezerken. Bu işi yapmaya gelen kız Parmigiano'nun ne olduğunu bilmiyordu. Onu bana yollayan Entercon'daki arkadaşlarıma dedim ki bu kıza çeviri yaptıramayız çünkü Parmigiano'yu bilmiyor. Parmigiano'nun ne olduğunu bilmeyen bir insan nasıl İtalyanca çeviri yapabilir ki? Kültüründen hiç haberi yok demek ki. Mesela ben Avrupa Konseyi'nin parlamenter asamblesinde kabinde çeviri yaparken Václav Hasek, konuşma yapıyor. Adam bir takım kültürel şeylere değiniyor, felsefecilere ya da ne bileyim bir başka kültürlü politikacı. Kültürlü politikacı diye belirtmek zorundayım. Çünkü bütün politikacılar günümüz politikacıları gibi cahil değil. Ne yazık ki dünyayı cahil politikacılar kapladı. Ne bileyim işte Peşoa'dan alıntı okuyor. Hmm, yani sen bilmezsen zorlanırsın. Hmm. Onun için tercümanlık o kadar kapsamlı ki ertesi günde Fırçacılar Birliği'ne çeviri yapıyorsun. İşte diş fırçasının bilmem ne kılından söz ediyorlar. Yani olmadık konularda bilginin olması gerekiyor. Dolayısıyla en az iki dile ana dili gibi hakim ve o dillerin kültürüne de sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla çok meraklı olmak, çok okumak, çok dinlemek, çok görmek, çok seyretmek gerekiyor. Oyunculuk için de bir anlamda geçerli. Yani oyunculuk da öyle. Çok dinlemek, çok görmek, çok seyretmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Ne kadar güzel ama sonuçta oluşan şey ne kadar insanı tatmin eden bir şey değil mi? Bir insan olarak çok keyifli. Hakikaten gidilen yol çok keyifli yani.
Evet, evet.
Yani ne olursa
evet.
Olsun.
Zaten bütün hikaye o. Yani varacağınız nokta bir ödül, bir rol, bir şey ama ona varırken yaptığınız yolun keyifli olması önemli.
Peki Türkiye'de ya da dünyada birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
Türkiye'de ya da dünyada birlikte daha iyi yaşamak için tamahkar olmaktan vazgeçmemiz gerekiyor.
Çok güzel. Ben bunu seviyorum bu önerileri ya. Vasatlığa karşı çıkmayı seviyorum, kabul etmemeyi
evet.
seviyorum.
Bir kere bence dünyadaki bütün ülkelerin eğitimi ele alıp eğitim reformu yapmaları lazım. Her şeyin başı eğitim. Eğitim derken rap rap rap marş adımlarla sınıfa girmeyi kastetmiyorum. Ama insanların kişisel gelişimine yer verecek bir öğrenme tarzını kastediyorum. Çünkü son yıllarda eğitim çok düşük seviyelere indi. Yani bu yapılan bilgi yarışmalarından, sokak yarışmalarından bütün ülkelerde 3 aşağı 5 yukarı durumun aynı olduğunu görüyoruz. İşte Cumhuriyet Bayramı'nın neye tekabül ettiğini, Amerika'nın nerede olduğunu.
Göbekli Tepe'yi.
Göbekli
Tepe'yi.
Göbekli Tepe'yi bir hadi ne, hadi ona hoşgörü göstereyim. Okumadı, bilmiyor diyelim. Yani ona gelene kadar çok temel şeyleri bilmeyen cahillerle dolu bir dünyadayız. Onun için de bu haldeyiz. Onun için onların değerleri hep çok para, çok kazanç, çok kazanç. Doğa yok olsun, yeşil olmasın. Beton, beton, beton, beton. Yeniden iyi olmayı öğrenmemiz lazım.
Çok güzel. Peki kimseden bunu istemedim aslında. Bu kadar yabancı dil konuşan kişi geldi ama nasıl olunurla ilgili olabilir? Bir şeyler İtalyanca ya da Fransızca söyleseniz öyle bitirelim, olur mu? Sizin için çok zor olmasa gerek diye düşündüğümden.
Nasıl olunur konusunda mı?
Olur, çünkü nasıl olunuru hiç duymadım mesela Fransızcasını ya da İtalyancasını.
Hani İtalyanca olarak şey derdim. Come si diventa.
Aynen,
come
güzel.
Si fa per diventare. Comment faire pour devenir.
Şahane. Ya çok teşekkür ederim.
Bizim programda kahkahayla sonuçlanmalıydı
neticede. Evet, öyle olması
neticede.
Gerekiyor. İnşallah güzel güzel sofralarda buluşalım yeniden.
Güzel sofralarda, güzel oyunlarda evet. buluşmak üzere
evet.
diyelim.
Teşekkür ediyorum. İyi neşenizi getirdiniz. Mavilikle geldiniz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.